Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Kitabın adı Ölü Canlar. Yazarı Gogol. Roman sayfa 400. Elips Kitap 3. baskı Kasım 2007. Kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Seslendiren Güzin Yenilmez. Kitabın arka kapak sayfası. İlk gençlik heyecanlarıyla okunan kitapların etkisini, o ilk okumanın verdiği benzersiz hazzı unutmak mümkün mü? İletişim ve bilgi edinme imkanlarının son hızla arttığı bir çağda, gençlerimizi ve çocuklarımızı kitapların dünyasıyla buluşturmak eskisi kadar kolay olmasa gerek. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk öğretim ve orta öğretime yönelik 100 temel eser seçimi, öğrencilere, velilere ve öğretmenlere, kısacası kültür dünyamıza katkıda bulunacak herkese yararlı olacak niteliktedir. Ölü Canlar Gogol. 1. Bölüm 1. Ne nokta nokta nokta kentinin hanlarından birinin avlu kapısı önüne doğru oldukça güzel, küçük, yaylı bir fayton yaklaşıyordu. Bu, genellikle bekarların, emekli yarbayların, kurmay yüzbaşıların, yüz kadar canı, dipnot, Rusya'da çiftlik sahiplerine, her şeyleriyle bağlı köylülere can adı verilirdi. Örneğin, benim 150 canım var denilirdi. Dipnot bitti. Olan çiftlik sahiplerinin, kısacası kentlilerin orta halli adını verdikleri kişilerin bindikleri basit bir arabaydı. Faytonda ne çok yakışıklı, ne çok çirkin, ne çok şişman, ne de çok zayıf sayılamayacak, yaşlı denilemeyeceği gibi genç de denilemeyecek bir adam oturuyordu. Arabanın kente girişi kimsenin gözüne çarpmamış ve kimsenin ilgisini çekmemişti. Yalnız hanın karşısındaki meyhanenin kapısında duran iki Rus köylüsü, arabada oturandan çok arabayı gösterdi birbirine, biri öbürüne. Şuna bak, ne tekerlekler. Sence bu tekerleklerle Moskova'ya gidilebilir mi, gidilemez mi? Ne dersin diye sordu. Öteki, gidilebilir dedi ve ekledi. Ama kazana kadar gidilemez bence. Birinci, evet kazana gidilemez diye cevap verdi. Konuşma da bu kadarla bitti. Araba hanın avlusu önüne iyice yaklaşınca, pantolonu çizgili beyaz bir kumaştan çok dar ve kısa dikilmiş, modaya göre altından tula işi tabancaya benzer pirinç bir iğneyle tutturulmuş gömleği görünen franklı bir gençle karşılaştı. Genç adam geri dönerek arabaya şöyle bir baktı, rüzgardan neredeyse uçacakmış gibi duran kasketini düzeltti ve yoluna devam etti. Araba hanın avlusundan içeri girince beyefendi, meyhanenin uşağı, yani Rus meyhanelerinde dendiği gibi süpürgesi tarafından karşılandı. Adam öyle çevik, öyle hareketliydi ki yüzünün nasıl olduğunu bile anlayamıyordu insan. Garson elinde uzun bir peçete, sırtında da yakası sanki ensesine gömülü gibi duran upuzun keten bir ceket olduğu halde telaşla müşteriye koştu. Saçlarını şöyle bir geriye attı, acele beyefendiyi ahşap bir bölmeden geçirip yukarı, şansına düşen odaya götürdü. Oda tam bildiğimiz bir han odasıydı. Han da tam bir handı zaten. Yani kentteki iki rubleye gecelenen öbür hanların bir eşiydi. İnsan iki rubleye de ancak böyle, her köşesinde kuru erikler gibi harman böcekleri dolaşan, yan odaya açılan kapısı konsolla kapatılmış bir oda tutabilir. Yan odada kalan komşu sessiz, kendi halinde görünen ama içi tam tersi oldukça meraklı, yan odada olup bitenleri öğrenmekten başka hiçbir şey düşünmeyen bir adamdır. Hanın dışı da içi gibidir. Çok geniş ve iki katlıdır. İlk katı sıvasız, aslındaki kirliliği kötü hava nedeniyle daha da artmış, kararmış olan koyu kırmızı tuğladan yapılmıştı. Üst kat, öteden beri süre gelen bir gelenekle sarıya boyanmıştı. Hanın altında ip, eğer takımları, ekmek gibi şeyler satan dükkanlar vardı. Köşedeki dükkan çaycıydı. Penceresinde kırmızı bakır bir semaver vardı. Dükkan sahibinin yüzü de öyle kırmızıydı ki, eğer çenesinde kapkara bir sakalı olmasa, uzaktan bakan biri orada iki semaver var sanırdı. Yeni gelen beyefendi, odayı gözden geçirirken eşyaları da getirildi. Önce ilk kez yolculuğa çıkmadığı anlaşılan oldukça yıpranmış beyaz bir deri bavul geldi. Bu, koyun postundan kürk giymiş bodur arabacı Selifan'la 30 yaşlarındaki efendisinin eski bol redingotunu sırtına geçirmiş asık suratlı, kocaman ağızlı, koca burunlu bir adam olan Uşak Petroşka tarafından getirilmişti. Bavulun ardından Karel kayınından işlemeli bir sandık, sonra çizme kalıpları ve en sonda mavi bir kağıda sarılı kızarmış bir piliç geldi içeri. Bu işler bitince arabacı Selifan ahıra, atlara bakmaya yollandı. Uşak Petruşka ise kapkaranlık bir yer olan küçük aralıkta yerleşmeye koyuldu. Önce kaputunu serdi altına, birden kendine özgü pis kokusu yayıldı ortalığa. İçinde türlü uşak giysileri olan torbasını da içeri getirince koku iyice arttı. Sonra bu bakımsız yere hancıdan güç bela alabildiği üç ayaklı karyolayı getirip duvara dayadı, üzerine de dar pide gibi yassı sert yatağını serdi. Uşaklar işleriyle uğraşırlarken efendileri de yemek salonuna indi. Bu salonların nasıl bir yer olduğunu yolculuk yapan herkes bilir. Duvarları hep yağlı boyalıdır. Tavanları ve üst kısımları soba dumanıyla işlenmiş, alt kısımları ise yolcuların, gelip geçici müşterilerin, özellikle pazara gelip çay içmek için 6-7 kişilik gruplar halinde uğrayan tüccarların sırtlarından aşınıp kirlenmiş kapkara tavanda, her handaki gibi garsonun elindeki içi deniz kenarındaki kuşlar gibi bir yığın fincanla dolu tepsiyi kıvrak hareketlerle eski muşambanın üzerinde çabuk çabuk her götürüp getirişinde sarsıntıdan üzerindeki cam süslerin her biri ayrı bir ses, bir çınlama çıkartan bir avize asılı. Duvarda boydan boya, yağlı boya tablolar diziliydi. Kısacası bütün hanlarda bulunan yemek salonlarından biriydi işte. Yalnız öbürlerinden ayrı tek özelliği, duvarlardan birindeki deniz kızı tasvirinin göğüsleriydi. Öyle kocaman yapılmıştı ki okuyucularımın bunun bir eşini gördüklerini hiç sanmam. Doğanın bu tür cilveleri her zaman kimin ne yolla Rusya'ya getirdiği bilinmeyen böyle tarihi tablolarda görülür yalnız. Kim bilir, belki de İtalya'ya giden soylu sanat hastalarımızın oradaki kılavuzun sözlerine kanarak aldıkları ve getirdikleri sanat eserlerinden biridir. Yeni gelen yolcu kasketini çıkardı, boynundaki renkli kadınların kocalarına kendi elleriyle örüp zorla taktırdıkları o yünden atkılardan biri olan atkısını çözdü. Bekarlara bu tür atkıları kimlerin ördüklerini ben böyle bir şey kullanmadığım için pek bilmem. Beyefendi atkısını da çıkarınca yemek istedi. Önüne bu gibi hanlarda her an bulunabilen beylik yemekleri getirdiler. Yolcular için uzun süredir saklanan, en azından birkaç hafta önceden kalmış börek, lahana çorbası, nohutlu beyin, lahanalı sosis, kızarmış semiz bir tavuk, hıyar turşusu, dilimlenmiş ve hemen hiçbir yemekte eksik olmayan pasta, bütün bu yemekleri sıcak ya da soğuk olarak getiren garson her seferinde türlü sorularla karşılaşıyordu. Hanın eski sahibi kimdi? Şimdiki kim? Ne gelir getiriyormuş? Han sahibi nasıl? Dolandırıcı bir adam mıdır? Bu son soru üzerine garson hemen cevabı yapıştırdı. Oo, hem de nasıl alçağın biridir. Rusya'da Avrupa gibi uygarlığa ayak uydurmuştur. Orada da yemek yerken garsonla ahbaplık eden, konuşan soylular vardır. Ama bu yeni gelen bay pek de hoş şeyler sormuyordu. Her şeyi herkesi inciden inceye soruyor, valinin, mahkeme başkanının, savcının kimler olduklarını, bütün yüksek memurları ayrı ayrı öğrenmek istiyordu. Özellikle çiftlik sahiplerinin önemlilerini daha dikkatle, daha içten soruşturuyordu. Kaç can sahibidirler? Şehirlerden ne kadar uzakta oturuyorlar? Sık sık kente gelip giderler mi? Huyları nasıldır? Ayrıca bölgenin sağlık durumuyla da ilgileniyor, soruyordu. Buralarda ateşli hastalıklar, öldürücü sıtmalar olmuş mu? Çiçek ve bu gibi salgın hastalıklar var mı? Bütün bunları öyle bir tavırla soruyordu ki sanki sırf merak ettiği içinmiş de başka bir amacı yokmuş gibi. Sonra bu beyefendinin davranışları da çok ağırbaşlı olduğunu gösteriyordu. Burnunu büyük bir gürültüyle siliyordu. Nasıl yaptığı pek anlaşılmıyordu ama sümkürürken burnu bir boru gibi ötüyordu. Bu da garson üzerinde büyük bir saygı yaratmıştı. Garson bu gürültüyü duyar duymaz hemen koşup geliyor, saçlarını arkaya atıp saygıyla esas duruşa geçiyor, boyun kırarak soruyordu. Bir şey mi buyurdunuz beyefendi? Yolcumuz yemeğini yedikten sonra kahvesini içti ve sırtını içi bütün Rus hanlarında rastlanan yün yerine tuğlaya, kaldırım taşına benzer sert bir maddeyle doldurulmuş yastığa dayayarak bir sedire oturdu. Hemen esnemeye başladı, odasına götürülmesini istedi ve 2 saat kadar uyudu. İyice dinlendikten sonra kiminle tanıştığını öğrenmeye can atan garsonun ricası üzerine tuttu. Bir bildirim, yani polise ve gerekli makamlara verilmesi gereken kağıda adını, sanını, soyadını yazdı. Garson merdivenlerden inerken heceye heceye şunları okudu. Pavel Ivanovich Çiçikov, danışman, çiftlik sahibi, işleri için yolculuk ediyor. Garson daha sonuna kadar inceleyip okuyamadan Pavel Ivanovich Çiçikov kenti dolaşmaya çıkmıştı bile. Kent hoşuna da gitmişti. Öbür gezip gördüğü kentlerden pek de aşağı değildi. Kâgir evlerin sarı badanaları parlıyor, ahşap evlerin kendine özgü kül rengi boyası ise öbürlerinin yanında çok silik, çok sönük kalıyordu. Evler 1, 2 ve bazen de taşra mimarlarının çok güzel buldukları asma katlarla birlikte 1,5 katlıydı. Kimi yerlerde bu evler bir tarla kadar geniş sokan ve sonu gelmez tahta çitlerin ardında kaybolmaşa benziyor. Kimi yerlerde ise birbirinin üzerine binmiş gibi kümeler meydana getiriyor ve buralarda çok canlı, çok kalabalık oluyordu. Yer yer yağmurdan boyaları dökülmüş pasta, çizme resimleriyle süslü tabelalarla karşılaşılıyordu. Bu tabelalardan birinin üstünde mavi bir pantolon resmi, altında da Arşovalı bir terzi adı vardı. Bir başkasında şapka, kaset satan bir mağazanın üstünde ise Vasili Fedorov yabancı yazısı okunuyor. Yine bir başkasında bir bilardo masasında 2 oyuncu resmi görülüyordu. Bu 2 oyuncu tiyatroya son perdede giren misafirlerin fraklarına benzer bir kılıktaydı. Elleri arkaya doğru çekilmiş, istekalarla nişan alıyorlardı. Ayaklarının kıvrık duruşundan dans ederlerken havaya zıplamışlar da daha yeni yere düşüyorlarmış gibi görünüyorlardı. Tabeladaki yazı ise şöyleydi. İşte bilardo salonu. Bir yerde sokağın kenarına üzerinde ceviz, sabun, sabuna benzer çörekler bulunan masalar dizilmişti. Bir başka yerde üzerine çatal batırılmış kocaman balık resmi bulunan bir lokanta tabelası vardı. Bu tabelaların çoğunda şimdi artık kullanılmayan ve içki evi anlamına gelen 2 başlı kartal arması vardı. Kaldırımın her yeri bozuktu. Bizim beyefendi içinde üçgen biçimli yeşil dayanaklarla tutturulmuş bodur ağaçlar bulunan şehir bahçesine şöyle bir göz attı. Ağaçların boyu saz kadar ancak vardı. Ama bu bahçenin açılış gününde gazeteler şöyle övünüyorlardı. Kentimiz, Sayın Belediye Başkanımız sayesinde bize sıcak, güneşli günlerde serinlik ve gölge verecek dallı budaklı, koca koca ağaçlarla bezenmiştir. Hemşehrilerimizin kalplerinin saygıyla nasıl çarptığını, gözlerinden şükran gözyaşlarının aktığını görmek çok duygulandırıcı bir tabloydu. Yolcumuz bir polis memurundan kiliseye, mahkemeye, valiye nasıl gidileceğini iyice öğrendikten sonra tam kentin ortasından akan ırmağı görmeye gitti. Yolda bir direğe asılmış bir afişi odasına gidince iyice inceleyebilmek için yırtıp aldı. Tahtadan yapılmış kaldırımda yoldan geçen güzelce bir kadını, asker giysileri giymiş, elinde bohçasıyla kadını izleyen bir çocuğu süzdü. Çevresini iyice tanıyabilmek için dört bir yanını iyice inceledi. Sonra da dosdoğru kaldığı ana yollandı. Garsonun yardımıyla merdivenlerden çıktı, çayını içti, masasının başına geçti. Mum getirtti, afişi cebinden çıkardı, ışığa iyice yaklaştırıp sağ gözünü hafifçe kısarak okumaya başladı. Afişte pek de önemli bir şeye rastlayamadı. Bu, Kotzebue'nun bir piyesinin ilanıydı. Piyeste rolünü Bay Poblyov'in, koro rolünü de Bayan Ziablova'nın oynayacağını okudu. Öbür sanatçılar adı duyulmamış kişilerdi ama yine de bütün adları, bütün yazıları tek tek okudu. Yerlerin fiyatına baktı. Hatta afişin il basım evinde basıldığına bile dikkat etti. Sonra arkasını çevirdi, orada yazı göremeyince gözlerini ovaladı. Dikkatle afişi katladı. Eline geçen her şeyi içine atmayı alışkanlık haline getirdiği küçük tahta sandığa koydu. Bugün galiba soğuk dana eti ve bir şişe kvasla, dipnot, kvas Rusların şaraba benzer bir içkisi. Dipnot bitti. Karnını doyurdu. Koca Rus İmparatorluğu'nun kimi yerlerinde söylendiği gibi horul horul horlayarak derin bir uykuya daldı. Ertesi günün tamamını ziyaretlere ayırdı. Kentin tüm ileri gelenlerini ziyaret etti. Önce kendisi gibi ne pek şişman ne pek zayıf sayılacak valiye gitti. Saygılarını sundu. Vali boynunda Anna nişanı taşıyordu. Hatta kentte yakında bu nişanın yıldızını da alacağı söylentisi vardı. Çok iyi bir insandı. Boş zamanlarını tüle nakış işlemekle geçirirdi. Çiçikov daha sonra vali yardımcısına gitti. Bunu savcı, mahkeme başkanı, polis müdürü, kesenekçi, dipnot, kesenekçi bir şeyin gelirini satın alan kimse, mültezim, dipnot bitti. Devlet fabrikaları müdürü izledi. Dünyadaki tüm yüksek makamları saymak olanaksız ama şunu söylemek yeter. Çiçikov bu konuda hiç kimseyi atlamadı. Hatta sağlık müfettişiyle mimarı bile unutmadı. Saygılarını sundu. Bunlar da bitince artık kime gidebileceğini arabasında oturarak uzun süre düşündü. Ama hiç kimse kalmamıştı gidilecek. Gittiği bütün memurları ayrı övmüş ve yaranmasını becermişti. Valiye kente girerken insanın sanki cennete giriyorlarmış gibi bir duyguya kapıldığını, yolların kadife gibi güzel olduğunu, memurların çok çalışkan ve övülmeye değer olduklarını söyledi. Polis müdürüne de zabıta memurlarını uzun uzun övdü. Vali yardımcısıyla mahkeme başkanına da konuşma arasında ağzından kaçmış gibi birkaç kez ekselans diye hitap etti. Böyle bir hitap da basit bir devlet memuru olan bu kişilerin gururlarını okşadı tabii. Öyle ki vali hoşlandığını onu akşamki samimi toplantıya çağırmakla belirtti. Öteki memurlar da yemeğe ya da oyun partisine ya da çay içmeye çağırdılar. Yolcu kendinden pek bahsetmek istemiyordu. Büyük bir alçak gönüllülükle ve beylik sözlerle tanıtıyordu kendini. Konuşması kitap havası veriyordu insana. Kendinin bir solucan kadar bile önemli olmadığını, onunla ilgilenmeye bile değmez olduğunu, hayatta felaketten çok sille yediğini, iyilik yaptığı halde herkesten kötülük gördüğünü, kimi düşmanlarının onu öldürmek bile istediğini ama şimdi rahat bir köşe aradığını, bu kentten geçerken kentin ileri gelenlerine saygılarını sunmayı bir görev bildiğini söylüyordu. Bu yeni gelen yolcu hakkında kentte duyulanlar, bilinenler bu kadardı. Beyefendi hemen valinin davetine gitti ama gitmeden de 2 saat kadar süren bir hazırlık yaptı. Kısa bir şekerlemeden sonra su getirtti. Yanaklarını diliyle şişirerek uzun süre iyice sabunladı yüzünü. Sonra garsonun omzundaki havluyu aldı. Yüzüne iki kez çevresine sıçrata sıçrata su vurdu. Kulaklarından başlayarak tombul yüzünü güzelce kuruladı. Bu işte bitince aynanın karşısına geçip gömleğini giydi. Burun deliklerinden taşan iki kılı kopardı ve parlak kırmızı renkli elbisesini giydi. Giyinmesi bitince arabasına kuruldu ve tek tük evlerin pencerelerinden sızan ölü gözü gibi ışıkların şöyle böyle aydınlattığı geniş sokaklardan geçip gitti. Valinin evi bir balo veriliyormuş gibi ışıl ışıldı. Kapının önünde fenerleri yanık arabalarla iki jandarma eri duruyor. Biraz ileriden arabacıların bağırışları duyuluyordu. Kısacası her şey tamamdı. Çiçikov büyük salona girince mumların, lambaların ve kadın elbiselerinin pırıltısından gözleri kamaştı ve bir süre gözlerini yummak zorunda kaldı. Erkekler kara kara giysileriyle salonda oraya buraya gidip geliyorlardı. Tıpkı Temmuz'un sıcak bir gününde yaşlı bir hizmetçi kadının açık bir pencere önünde parçalayıp dilimlere ayırdığı kelle şekerine üşüşü veren kara sinekler gibi. Bir kadının çevresini alan çocuklar, onun çekici kaldırıp indiren sertleşmiş ellerinin hareketlerini dikkatle izlerken, hafif bir rüzgarla havalanan sinek bulutu kendi yuvalarındaymış gibi eve dolar ve zaten iyi görmeyen ihtiyarın gözlerini güneşin kamaştırmasından da yararlanarak tatlı parçalarına ya tek tek ya da küme küme üşüşür. Yazın cömertçe kendilerine sunduğu yemeklerle iyice doyduklarından bu sinekler zaten buraya karınlarını doyurmaya değil, kendilerini göstermek, şeker üzerinde uçuşmak, dolaşmak, ön ve art ayaklarını birbirine sürtmek, ayaklarını kanatlarının altında kaşımak, ön ayaklarını ileri uzatıp başlarının üzerinde kavuşturmak, gerisin geri uçup gitmek ve başka bir grupla yeniden yeni bulutlar halinde dönmek için gelirler. Çiçikov daha her şeyi iyice göremeden vali onun kolundan tutup eşiyle tanıştırmaya götürdü. Yeni konuk ne denli terbiyeli olduğunu bir kez daha gösterdi. Orta yaşlı, orta rütbeli bir memura pek yaraşan güzel komplimanlar yaptı. Dans edecek çiftler ortaya fırlayıp öbürlerini duvara sıkıştırdıkları zaman ellerini arkasına bağlayıp onları incelemeye koyuldu. Bayanların çoğu modaya uygun, güzel, bazısı ise tam bir taşra geleneğine göre giyinmişti. Erkekler de her yerde olduğu gibi iki türdü. Kimisinin karılarının yanından ayrılmayan zayıfların pek de Petersburglulardan farkları yoktu. Bunlar sanki Petersburg'daylarmış gibi favorilerini özene bezene zevkle taramışlar, yüzlerini sinek kaydı tıraş etmişler, eşlerinin yanında oldukça rahat oturuyorlar. Fransızca konuşuyorlar, kadınları gülmekten kırıp geçiriyorlardı. Öbür kısmı ise genellikle şişman ya da Çiçikov gibi ne pek şişman ne pek zayıf olanlardı. Bunlar ötekilerin tersine bayanlarından uzakça duruyorlar ve yalnız valinin uşağının yeşil whist, dipnot, whist bir iskambil oyunu. Dipnot bitti. Masasını hazırlayıp hazırlamadığına bakıyorlardı. Yüzleri dolgunca ve yumuşakçaydı. Kiminin sili, kimininki de çiçek bozuğuydu. Saçlarını ne fırça gibi dik, ne kıvırcık ne de Fransızların dediği gibi Allah belasını versin türünden karma karışık taramışlardı. Saçları ya adam akıllı kısa kesilmiş ya da iyice yapışık gibi duruyordu ama yüz çizgileri yuvarlak ve kuvvetliydi. Bunlar kentin ileri gelen memurlarındandı. Şaşılacak şey, şişmanlar genellikle bu dünyada işlerini zayıflardan daha iyi becerirler. Zayıf memurlar pek yükselemez ya da oraya buraya sürülürler. Sudan güvenilmez bir yaşamları vardır. Şişmanlar ise hiçbir zaman önemsiz bir işe bağlanmaz, tersine en önemli yere bağlanır. Eğer yer sağlam ve iyi ise oraya bir kene gibi yapışırlar. Koltuklarına öyle otururlar ki koltuk kırılsa yerlerinden kıpırdamaz, yuvarlanmazlar. Görünüşe hiç önem vermezler. Üstlerindeki elbiseleri zayıflarınki gibi iyi dikilmemiştir ama Tanrı keselerini doldurmuştur. Zayıfların 3 yıl içinde lehine bırakmadık tek canı kalmaz. Şişmanlar ise önce karısının adına bir mahalle başında küçük bir ev almıştır. Bir bakarsın yeni bir evi, daha sonra yeni bir köy derken bir bakmışsın ki tüm evleri şunları bunlarıyla koskoca bir köy sahibi oluvermişlerdir. Sonunda Tanrı'ya ve devlete karşı görevlerini tam olarak yapmış, halkın saygısını kazanmış olarak emekliye ayrılır. Köyüne gidip konuksever yaşamasını bilir, tam bir Rus çiftlik sahibi olur çıkarlar. Ama kendilerini ölünce zayıf, aç gözlü mirasçılar, Rus geleneğine göre babalarının bütün varını yoğunu har vurur, harman savururlar. Çiçikov'un da çevresindekilere bakarken aynı şeyleri düşündüğünü gizleyemeyiz. Bu tür düşünceleri nedeniyle şişmanlar arasında buldu kendini. Çevresindekilerin hemen hepsi o gün tanıştığı insanlardı. Önce kapkara, gür kaşlı, sol gözünü sık sık kırpıştıran ve sanki "haydi gel, öbür odaya geçelim, sana bir şey söyleyeceğim" der gibi duran, aslında çok az konuşan ve oldukça ağırbaşlı biri olan savcıyla, sonra nükte yapmaktan hoşlanan, ufak tefek düşünür geçinen bir adam olan posta müdürü ve çok kibar, anlayışlı bir insan olan yargıçla karşılaştı. Hepsi de Çiçikov'u çok eski bir dostmuş gibi selamladı. Çiçikov da onlara hafif yandan ama yine de kibar bir karşılık verdi. Burada oldukça terbiyeli ve kibar birisi olan Manilov ve ilk karşılaştıklarında ayağına basarak özür dilerim diyen, ilk bakışta hantal biri olan Sobakevich ile tanıştı. Çiçikov'u whist oynamaya çağırdılar. O da az önceki gibi bir selamla kabul ettiğini belirtti. Yeşil bir masaya oturdular ve gece yarısına değin kalkmadılar. İnsanların kendilerini ciddi bir işe verdikleri andaki gibi tüm konuşmalar kesildi. Polis müdürü çok konuşkan olmasına rağmen kartları eline alınca üst dudağını alttakinin üzerine sarkıttı ve oyun boyunca öylece kaldı. Kağıt çekerken elini olanca gücüyle masaya vuruyor. Kız çekmesi gerekiyorsa "gel papazın yaşlı karısı, eğer papaz gerekiyorsa gel tambov moru" diye söyleniyordu. Mahkeme başkanı ise bu sözlere "papazı bıyığından asarım, kızı da asarım" diye karşılık veriyordu. Bazen kağıtları atarlarken "ah ne olursa olsun atıyorum işte karoyu" diyorlar, bazen de sıralıyorlardı basit şakaları. Kupa, kuplis, küpe, maça, kara maça, paça. Oyunun sonunda da doğru, her oyunda olduğu gibi oldukça yüksek sesle tartışıldı. Bizim yeni yolcu konuğumuz da karıştı buna ama ustalıkla. Öyle ki herkes onun tartışılırken bile çok tatlı bir dille konuştuğunu anlamıştı. Hiçbir zaman "oynadınız bile" demiyor, şöyle söylüyordu: "Siz oynamak lütfunda bulundunuz, ben de sizin ikinizi kırmak şerefine eriştim." Karşısındakini daha iyi inandırabilmek için de ikide bir dibinde güzel koksun diye iki parça mor menekşe olan gümüş mineli tabakasını uzatıyordu. Konuğun dikkatini özellikle Manilov'la Sobakevich çekmiş ve onlarla ilgilenmişti daha çok. Hemen posta müdürüyle mahkeme başkanının bir kenara çekerek onlar hakkında bilgi almıştı. Sorduğu sorulara bakılırsa, bu konuk yalnız meraklı biri değil, tam bir iş adamıydı. Çünkü önce onların ne kadar canları olduğunu, mallarının durumunu, sonra da onların adlarını sanlarını sormuştu. Kısa bir süre içinde onları da tavladı. Pek yaşlı denmeyecek, gözleri şeker gibi tatlı. Her gülüşünde gözleri yumulan çiftlik sahibi Manilov ondan çok hoşlanmıştı. Çiçikov'un elini uzun süre sıktı. Anlattığına göre kentten 15 verslik, dipnot, vers bir uzunluk birimi 1060 kilometre. Dipnot bitti. Uzakta olan köyüne gelmesi için uzun uzun rica etti. Çiçikov ise buna başını hafifçe öne eğip büyük bir içtenlikle elini sıkarak bu işi büyük bir istekle değil, kutsal bir görevmiş gibi yapacağını söylemekle karşılık verdi. Sobakevich ise yalnız "bana da buyurun" dedi ve şimdi Rusya'da izleri bile kalmayan devlerin giyebileceği bu nedenle de kimsenin ayağına bile sokamayacağı koskoca çizmelerini birbirine çarparak esas duruşa geçti. Çiçikov ertesi gün öğle ve akşam yemeğine polis müdürüne gitti. Öğlen saat 3'ten gece saat 2'ye kadar whist oynadılar. Orada 30 yaşlarında açık göz bir iki konuşmadan sonra hemen sen diye çağırmaya başlayan Nozdriyev adlı bir çiftlik sahibiyle tanıştı. Nozdriyev polis müdürü ve savcıyla da çok samimiydi ve onlara da sen diyordu. Ama büyük oyuna oturulduğu zaman polis müdürü de savcı da onun oyununu ve attığı her kağıdını dikkatle incelemeye başladılar. Çiçikov da ertesi günün akşamını da mahkeme başkanında geçirdi. Yanında iki de bayan bulunan ev sahibi konuklarını biraz kirlice hırkasıyla karşıladı. Çiçikov öbür akşamı vali yardımcısında öğle yemeğini kesenekçinin davetinde, bir başka öğleyi savcının küçük dediği ama aslında büyük bir ziyafet olan davetinde geçirdi. Sonra kilisedeki bir ayinden çıkarken belediye başkanı tarafından çaya çağrıldı. Bu da mükemmel bir ziyafetten farklı olmadı. Kısacası bir saat bile boş kalmıyor ve hana yalnız yatmaya geliyordu. Gittiği her toplantıda, her konuda tartışabiliyor, kendinin tam bir salon adamı olduğunu gösteriyordu. Konuşmanın konusu ne olursa olsun canlı, ilginç fikirler öne sürüyordu. Haralardan mı bahsediliyor, hemen atlardan bahsediyor. İyi köpeklerden mi, hemen değerli fikirler öne sürüyor. Devlet daireleri üzerinde yapılmış bir incelemeden mi, bu konuda da yargı konusunda da bilgisi olduğunu gösteriyordu. Bilardo oyunundan mı, bu konuda da pot kırmıyor, erdemden mi, hemen gözlerinden yaşlar boşanarak güzel fikirler sürüyor ortaya. Sıcak şarap yapımından mı, yararlarını sıralıyor, gümrük müfettiş ve memurlarından mı, sanki kendisi bu meslekleri yapmış gibi söze karışıyordu. Konuşurken yaptığı davranışlardaki rahatlık, ses tonundaki kararlılık dikkati çekiyordu. Ne fazla yüksek ne fazla alçak, tam gerektiği gibi bir sesle konuşuyordu. Sözün kısası, ne yönden bakılırsa bakılsın o yönünün üstünlüğü hemen çarpıyordu göze. Bu yeni konuğun gelişi kentteki bütün memurları sevindirmişti. Vali onun çok iyi niyetli olduğunu, savcı tam iş adamı, jandarma albayı bilgili, mahkeme başkanı bilgili ve saygıdeğer, polis müdürü saygıdeğer ve sevimli, polis müdürünün karısı çok sevimli, çok ince olduğunu belirtti. Hatta insanlar hakkında binde bir iyi yargısına varan Sobakeviç bile kentten oldukça geç dönüp soyunarak karısının yanına yatarken ona şöyle anlatmıştı. Şekerim, akşam valinin toplantısındaydım. Polis müdüründe de yemek yedim. Pavel Ivanovic Çiçikov adında bir sivil danışmanla tanıştım. Öyle hoş bir adam ki, karısı ise hıh diye cevap verdi ve kocasına bir tekme yapıştırarak öbür yana döndü. Yeni konuk hakkında uyanan böyle iyi yargılar, Çiçikov'un okuyucumun da biraz sonra öğreneceği, kentlilerin hayretten ağızlarını açık bırakan garip huyunun ve davranışlarının duyulmasına kadar sürdü.